Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Şubat 2025 sayısında yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 8 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Çirkin sesli ve gafil biri, herkesin gelip geçtiği bir yerde kulakları tırmalayan yüksek bir sesle Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Oradan geçen arif bir zat ona, "Bu okumana karşılık ne ücret alıyorsun?" diye sormuş. Adam hiçbir şey deyince, "Peki niçin okuyorsun?" diye sormuş. O da, "Allah rızası için okuyorum." demiş. Arif zat, "Allah rızası için ne olur artık okuma," demiş ve ilave etmiş. "Çünkü sen ruhları tırmalayan bu çirkin sesinle okudukça Müslümanlığın nuraniyeti gider, ruhaniyeti kaybolur." Güzel dinimiz İslam'ı güzelce yaşamakla mükellefiz. Bunun için hal ve davranışlarımız daima İslam'ın edep, nezaket, zarafet ve faziletlerine ayna olmalıdır. Unutmayalım ki yegane hak din İslam'ı ona yakışmayacak hal ve davranışlarla yanlış veya kötü temsil etmek ağır bir vebaldir. İnsanları dinden, imandan soğutan, gönüllerde İslam'ın itibarını zedeleyen hal ve tavırlar sergilemek büyük bir cürümdür. İslam'ı, Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'i tanımadan önce Müslümanları tanısaydım, Müslüman olmazdım diyen bazı hidayete ermiş kardeşlerimizin varlığı bile Müslümanlar olarak ne büyük bir mesuliyetle karşı karşıya olduğumuzu ifadeye kâfidir. Buna mukabil, Müslümanların fazilet dolu hal ve davranışlarına hayran kalarak İslam'la şereflenen din kardeşlerimizin mevcudiyeti de güzel dinimizi ona yaraşan bir zarafetle yaşamanın ne muhteşem bir manevi kazanç vesilesi olduğunu ortaya koymaktadır. Şu kıssa ne kadar manidardır. Ramazan-ı Şerif'te vaaz ve nasihat için Erzurum'un bir köyüne davet edilen İbrahim Hakkı Hazretleri'ni alıp köye getirmek üzere ücret karşılığında bu işleri yapan gayrimüslim bir hizmetçi bir atla gönderilmişti. Yola çıkıldı. Fakat binik bir tane olduğundan İbrahim Hakkı Hazretleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Kudüs'e giderken kölesiyle nöbetleşe deveye binmesini hatırlayarak o da bu fazilet dolu davranışı tatbik etti. Gayrimüslim hizmetçi buna her ne kadar "Köylüler bu durumu işitirlerse beni azarlarlar, ücretimi de vermezler" diye itiraz ettiyse de Hazret, "Evladım, son nefeste halimizin ne olacağı meçhul. Sen köylülerin seni azarlamasından endişe ediyorsun, bense Allah'ın huzurunda verilecek büyük hesaptan korkuyorum." buyurup ata binme işini sıraya koydu. Hikmet-i ilahi tam köye girecekleri esnada sıra hizmetçiye geldi. Köylülerden korkan adamcağız, hakkından feragat ettiğini belirterek Hazret'in ata binmesini ısrarla istediyse de İbrahim Hakkı Hazretleri, "Sıra senindir," dedi ve atın önünde yürüyerek köye girdi. Halk bu hali görünce hemen hizmetçinin etrafını sardı ve "Vay densiz, gençliğine bakmadan ata kurulmuş şu aksakallı ihtiyar üstadı yürütmektesin ha?" şeklinde sert ifadelerle onu azarlamaya başladılar. İbrahim Hakkı Hazretleri meseleyi izah edince azarlamaktan vazgeçtiler. O sırada köylülerden biri hizmetçiye, "Be adam, bu kadar fazileti gördün ve yaşadın, bari Müslüman ol," dedi. Hizmetçi bir müddet sükut ettikten sonra oradakilere şu ibretli cevabı verdi. "Eğer sizin dininize davet ediyorsanız asla, ama şu mübarek zatın dinine davet ediyorsanız, o dine daha yoldayken iman ettim bile." Bu sebeple Müslümanlar olarak hepimiz aslında halimizle, yani şahsiyetimiz, karakterimiz ve yaşayışımızla İslam'ı temsil mevkiinde bulunduğumuzu unutmamalıyız. Çevremizde bize bakarak İslam hakkında kanaat sahibi olacak insanlar bulunabileceğini düşünerek hal ve davranışlarımıza son derece dikkat etmeliyiz. Nitekim ecdadımız Osmanlı, Balkanları fethettiğinde oralara Anadolu'nun temiz ailelerini yerleştirmişti. Onların fazilet dolu yaşayışlarına hayran kalan Arnavutların %90'ı, Boşnakların tamamı İslam'la şereflendi. Bizler de İslam'ı güzelce tebliğ ve temsil edebilmek için önce kendi noksanlıklarımızı telafi etmeli, gerekli ilmi, irfani, ahlaki donanıma sahip olmaya çalışmalıyız. İslam'ı tebliğ ve temsilin usul ve adabını da öğrenip tatbik etmeliyiz. Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkarmak kabiliğinden bir takım menfi neticelerle karşılaşabiliriz ki bu da Allah korusun ağır bir vebali mucip olur. Şeyh Sadi Hazretleri şöyle bir kıssa nakleder. Hazreti İsa zamanında ömrünü cahillik ve azgınlıkla heba etmiş, gaddar, merhametsiz, günahkar bir adam varmış. Adam o kadar çok kötülük işlemişti ki günah defterinde artık yazılacak yer kalmamıştı. İsa aleyhisselam bir gün çölden dönerken bir abidin hücresine uğradı. Halktan uzaklaşıp bir köşeye çekilmiş olan bu abid, İsa aleyhisselamı görünce derhal ayağa kalktı ve onun ayaklarına kapandı. Bahsi geçen günahkar adam da onları uzaktan seyrediyordu. Bir fakir bir zenginin eline nasıl bakarsa o da onlara öyle imrenerek bakıyordu. Hem utanıyor hem de hasretle onları süzüyordu. İçi yanıyor, gafletle geçirdiği ömrü için canı gönülden af diliyor ve gözlerinden bulut gibi yaş dökerek şöyle diyordu. Ömrüm heder oldu. İyilik namına hiçbir şey elde edemedim. Kimse benim gibi olmasın ve Allah hiçbir kulunu benim durumuma düşürmesin. Ya Rabbi, günahlarımı affet. Şayet beni bağışlamazsan bu günahlar bana en fena yoldaştır. Günahkar adam mahcubiyetten başını önüne eğmiş, derin bir pişmanlıkta hüngür hüngür ağlıyor ve ''İlahi imdadıma yetiş, elimden tut, sen düşmüşlerin elinden tutansın.'' diyordu. Bu ihtiyar ve gözü yaşlı günahkar bir köşede böyle inlerken öte yandan o abid de gururla uzaktan ona bakıyor, kaşlarını çatmış şöyle diyordu. Bu uğursuz herif ne diye bize bakıyor? Yine bir kötülük peşinde mi acaba? Yoksa yanımıza mı gelmek istiyor? Ne haddine ve ne yüzde? O gırtlağına kadar günaha batmış, ömrünü boş yere geçirmiştir. Ne iyilik yapmış ve ne hayır işlemiş ki Mesih'le ve benimle görüşmek istiyor. Keşke karşımdan yıkılıp cehenneme gitse. Ondan nefret ediyorum ve iğreniyorum. Ateşi belki bana da dokunur. Onun için ey Allah'ım, yarın mahşer günü beni bu adamla haşretme. Tam bu sırada Cenab-ı Hak'tan İsa aleyhisselama şöyle bir vahiy geldi. Bu iki kulumdan biri alim, diğeri cahildir. Bununla beraber ben ikisinin de duasını kabul ettim. Bu günahkar ömrünü heder etmiş ama inleyerek ve içi yanarak bana yalvardı. Bir kimse kendini aciz görüp huzuruma gelirse, onu lütuf, kerem ve ihsanımdan mahrum etmem. Onun günahlarını bağışlayıp cennetime alırım. Abid adama gelince, madem ki kıyamette o günahkarla bir arada bulunmak istemiyormuş, hiç merak etmesin. Günahlarından nedamet duyan o ihtiyarı cennete, onu da cehenneme alırım. Zira günahkarın ciğeri pişmanlık ateşiyle yandı. Abid ise ibadetine güvendi. Abid bilmelidir ki benim yanımda zavallılık ve biçarelik gururdan ve kendini beğenmişlikten daha hayırlıdır. İlim, makam, mevki, servet ve şöhret nasıl ki ham nefisleri gurur ve kibre sevk edebilirse, yaptığı ibadetler ve hayr-ı hasenatta ruhen olgunlaşmamış bir mümini gurura sevk edebilir. Her iş neticesine göre değerlendirilir. İnsanda nedamet, acziyet ve ilahi rahmete muhtaçlık hisleri uyandıran bir takım hata ve kusurlar, kendini Cenab-ı Hakk'ın af ve mağfiretinden müstahni görecek derecede rahatlığa sevk eden salih amellerden daha hayırlı bir netice verebilir. Zira kalben tekamül etmemiş bir kulun hayır hasenat ve amellerinin çokluğu kendisini adeta ebedi kurtuluşunu garantilemiş gibi görmesine sebebiyet verebilir. yahut başkalarının amelini küçük görüp kendini beğenme gafletine sürükleyebilir. Nefsin bu tehlikeli tuzaklarına karşı son derece dikkatli olmak gerekir. Kendi hal ve amelini beğenerek ibadullahı istihkar etmenin, yani Allah'ın kullarını küçük görme gafletinin nelere mal olabileceğini şu hadis-i şerifler açıkça beyan etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kişi, vallahi Allah falan kişiyi bağışlamaz diye yemin etti. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah Teala, falanı bağışlamayacağım hakkında benim adıma kim yemin edip hüküm verebilir? Ben onu bağışladım, senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse kendini üstün görüp diğerlerini küçümseyerek insanlar helak oldu derse kendisi onlardan evvel helak olur. Velhasıl Allah katında kimin ne olduğunu bilemeyiz. Kalplerin pencereleri yalnızca Allah'a açıktır. Nitekim hor görülüp incitilen nice insanlardır ki Allah'ın salih kullarındandır. Rabbimiz ayet-i kerimelerde biz kullarını şöyle ikaz buyuruyor. İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. Hümeze 1. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Hucurat 11. Bunun içindir ki hak dostu arif kullar bütün müminleri kurtulmuş, kendilerini ise akıbeti meçhul bir mücrim gibi görerek kalplerini daima gurur ve kibirden korurlar. İlahi gazaba duçar olma korkusu ve ilahi rahmete nailiyet ümidinin dengelediği bir gönül kıvamıyla yaşarlar. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Allah'a el açıp yalvaran asi, kafasında kibir taşıyan abidden daha iyidir. Allah'tan korkan günahkar, ibadetine güvenen abidden iyidir. Kulun hiçbir ameli, kendisine lütfedilmiş olan nimetlerin şükür borcunu tam olarak ödemeye kâfi gelmez. Bundan dolayıdır ki salih ve arif kullar, hatta peygamberler dahi hesap gününde yalnız amellerinin karşılığını bekleyerek değil, Allah'ın af ve merhametiyle hesaba çekilmeyi arzu ederler. Nitekim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabını ifrat ve tefritten uzak, dengeli bir kulluk hayatı yaşamaya davet ederek, ''Orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz, biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez.'' buyurmuşlardı. Sahabiler, ''Siz de mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü?'' diye hayretle sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, ben de kurtulamam. Ancak Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlamış olursa o başka.'' cevabını verdi. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. ''Bir adam doğduğu günden yaşlanıp öldüğü güne kadar Allah rızası için alnını secdeden kaldırmayıp gayret etse, o adam yine de kıyamet günü amellerini az görür.'' Yani bu derece ibadetli bir kul bile, kıyamet günü sırf amellerinin ebedi kurtuluşu için kâfi gelmeyeceğini, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç olduğunu idrak edecektir. Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah yolunda evladıyla, canıyla, malıyla imtihan edildi. Sarsılmaz tevekkül, teslimiyet ve itaati neticesinde Halilullah yani Allah'ın dostu oldu. Gönlünde muazzam ufuklar açıldı. İlahi kudret ve azamet karşısında müthiş bir hiçlik, yokluk ve acziyet hissiyatına bürünerek Cenab-ı Hakk'a kulların diriltilecekleri gün beni mahcup etme Şuara 87 niyazında bulundu. Yani o bile amellerine ve manevi derecesinin yüksekliğine güvenmedi. Fakat burada şu hususu da ifade etmeliyiz. Nasıl olsa hiç kimse ameli sayesinde kurtulamaz diyerek ibadet ve salih amelleri terk etmek de nefis ve şeytanın tuzağına düşmek demektir. Bu sebeple ilahi rahmetin tecellisine vesile olacak en sağlam yolun yine Allah'ın rahmetini umarak ifa edilen ibadetler ve salih amellerden geçtiğini asla unutmamak gerekir. Nitekim bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak, kulum kendisine farz kıldığım amellerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle de durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim buyurmaktadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı yetişmezse hiçbir amelimizin bizi kurtaramayacağının şuur ve idraki içinde salih ameller işlemeye gayret etmeliyiz. Fakat bütün kulluk gayretlerimizin de tıpkı dualarımız gibi kabule muhtaç olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Nitekim aşere-i mübeşşere, yani daha dünyadayken cennetle müjdelenen sahabilerden hiçbiri "Biz artık kemale erdik, maksadımıza ulaştık" diyerek ve nail oldukları nebevi müjdeye güvenerek kulluk vazifelerini ihmal etmediler. Asla gurur, kibir veya rehavete kapılmadılar. Aksine büyük bir kalbi rikkatle ve son nefese kadar sürekli artan bir gayretle örnek bir kulluk hayatı yaşadılar. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: "Baktım ki bir derviş başını Kabe'nin eşiğine koymuş, yüzünü yere sürüyor ve ağlayıp sızlıyordu. Ey Gafur ve Rahim olan Allah'ım, sen bilirsin ki çok zalim ve çok cahil olan insan kulluk vazifesini sana layıkı veçile yapamaz. Sana ibadette kusur ettiğim için af dilemeye geldim. İbadetlerime güvenmiyorum. Asiler günahlarından tevbe ederler. Ariflerse ibadetlerinden sana layık ibadet edemedikleri için istiğfar ederler." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde geceleri ayakları şişinceye kadar gözyaşları içinde namaz kılıp istiğfar ediyordu. Niçin böyle yaptığı sorulunca da "Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" buyuruyordu. Her türlü günahtan titizlikle sakınıp bütün ibadet ve salih amelleri en mükemmel kıvamda ifa etmesine rağmen yine de "Allah'ım, seni layık olduğun şekilde methü senadan acizim. Sen kendini nasıl methü sena etmişsen öylesin" niyazında bulunuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haliyle insanoğlunun Cenab-ı Hakk'a layıkıyla kullukta bulunmasının mümkün olmadığına, dolayısıyla bütün kulluk gayretlerine ilaveten ilahi rahmet ve mağfirete sığınmanın zaruretine işaret buyuruyordu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismet, yani günahsızlık sıfatına sahip olmasına rağmen "Ben günde 100 defa istiğfar ederim" buyuruyordu. Şüphesiz ki onun istiğfarı herhangi bir günah veya isyan sebebiyle değildi. Onun istiğfarı Rabbine layıkıyla şükredememe, ona layıkıyla kulluk edememe endişesindendi. Bir de Rabbine yakınlığı arttıkça daha önceki haline duyduğu nedametten kaynaklanıyordu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a olan yakini her gün daha da arttığı için bir önceki halinin noksanlığı sebebiyle istiğfar ediyordu. Müminler olarak bizler de her gün Rabbimize biraz daha yakınlaşmanın gayreti içinde bulunup farkında olduğumuz ve olmadığımız bütün hata, kusur ve noksanlıklarımız sebebiyle çokça istiğfar etmeliyiz. Nitekim hak dostlarının kulluk edebinde de salih amelleri dahi istiğfarla tamamlayıp onlara makbuliyet kazandırma arzusu mevcuttur. Nitekim Muhammed Masum Sirhindi bir nasihatinde şöyle buyurmuştur: "Hem ibadet ve taat üzere olun, hem de bu ibadetlerdeki kusurlarınız sebebiyle istiğfar edin. Yaptığınız amelleri daima noksan olarak görün. Onları hiçbir zaman Allah Teala'ya layık görmeyin." Büyüklerden biri şöyle buyurmuştur: "Ameli salihler işle ve hemen ardından istiğfar et." İşte kulluk edebi budur. Yani hak dostu arif kullar, ibadetlerindeki kusurlar sebebiyle veya yaptıkları o ibadetleri Allah'a layık bir şeymiş gibi görerek nefislerine bir pay çıkarma endişesiyle istiğfar ederler. Dolayısıyla bizler de haf ve reca, yani korku ve ümit duyguları içinde Rabbimize kullukta bulunmaya gayret etmeliyiz. Bununla birlikte amellerimize değil, Allah'ın af ve rahmetine ümit bağlamalıyız. İlim, irfan, güzel ahlak ve takvadaki yüksek derecesi sebebiyle kendisine Güneşler Güneşi denilen büyük hak dostu Halid-i Bağdadi Hazretleri de ebedi akıbeti hakkında endişe duymuş, talebelerine yazdığı mektuplarda kendisi için hüsn-i hatime duasında bulunmalarını talep etmiştir. Kardeşi Mahmud sahibe de şu tavsiyelerde bulunmuştur. Hiç kimseyi hakir görme. Kendini de hiç kimseden üstün görme. Bütün gayretini kalbi ve bedeni ibadetlere ver. Bununla birlikte kendini hiç hayırlı amel işleyememiş bir zavallı olarak gör. Çünkü niyet ibadetlerin ruhudur. İhlas olmadan da niyet mümkün değildir. Senden daha büyük olanlara bile ihlas gerekirse sana nasıl gerekmesin? Allah'a yemin ederim ki annemin beni doğurduğu günden beri tek bir hayırlı amel işlediğime inanmıyorum. Sense beni kendinden daha hayırlı görüyorsun. Eğer kendi nefsini bütün hayırlı işlerde iflas etmiş olarak görmüyorsan, bu cehaletin en son noktasıdır. Kendini iflas etmiş olarak görünce de sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Zira Allah Teala'nın fazlu ihsanı kul için bütün insanların ve cinlerin amelinden daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet ancak bununla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Yunus 58. Bununla birlikte şeytanın akıllarıyla oynadığı kişiler gibi Allah Teala'nın fazlına güvenerek ibadetleri de asla terk etme. Cenab-ı Hak bizlere kulluğumuzu, acizliğimizi, hiçlik ve yokluğumuzu unutturmasın. Rızasına medar olacak salih amellere cümlemizi muvaffak kılsın. İlahi af ve mağfiretinden, rahmet ve inayetinden, lütuf ve kereminden bizleri mahrum etmesin. Kıymetli kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban-ı Şerif'e ulaşmış bulunuyoruz. Bu mübarek ayın ortasında inşallah Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'nizi şimdiden tebrik eder, amellerin hak katına yükseldiği bu mübarek geceyi cümlemizin ebedi kurtuluşuna vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Cenab-ı Hak bu mübarek günler ve geceler hürmetine yüce dinimiz İslam'ı razı olduğu şekilde yaşayıp yaşatabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Vatanımıza, milletimize ve bütün ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik, huzur ve afiyet ihsan buyursun. Bilhassa Gazze ve Suriye'deki mazlum din kardeşlerimizi lütfu keremiyle selamete çıkarsın. Mevtalarımıza rahmet, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, bütün insanlığa hidayet ve saadet ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2025 sayısında yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 8 başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.